Dördüncü gün. Ve Tanrı buyurdu. Gök kubbede gündüzü geceden ayıracak ve yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Ve mevsimleri, günleri ve yılları göstersin. Ve öyle oldu. Tanrı iki büyük ışık yarattı. Gündüze hükmeden büyük ışık ve geceye hükmeden küçük ışık. Ve yıldızları yarattı. Tanrı, yeryüzünü aydınlatmak, gündüz ve geceye hükmetmek ve ışığı karanlıktan ayırmak için onları göğe yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu, dördüncü gün oldu. Hatırlatma. İnsanoğlu Adem henüz içinizde doğmadı. Bu pasaj sadece onun doğumu ve yaşaması için uygun ortamın yaratılmasından bahseder. Ortam nedir? Yaradan'ın insanı etkileyecek güçleri. Onları sadece insanı yaratılış amacına, Yaradan'la bütünleşme ve sonsuz mutluluk getirmek için vardır. Öyleyse dördüncü günde hangi güçler açığa çıkar? Ve Tanrı buyurdu. Gök kubbede gündüzü geceden ayıran ışıklar olsun. Işık, gece ve güne Yaradan'ın yolunda ilerleyen kişinin aşamaları hükmeder. Eminim bugüne kadar pek çok kez yükselişleri ve düşüşleri hissettiniz. Gün yükselişi ima eder. Doğru yolda olduğunuzun güveniyle dolu olduğunuzda her an önünüzde açılacak manevi dünya kapılarının beklentisiyle mutlu olursunuz. Gece düşüştür. Hiçbir şey size haz vermez, manevi dünya yokmuş gibi görünür ve kendinize şu soruyu sorarsınız. Bir hiç için neden hayatımı harcıyorum? Bu soruları size getiren egonuzdur. Ego saldırmak için mükemmel anı bulur. Çünkü acıya katlandığınızda ve manevi boyuta girdiğinizde onun hükmünden kurtulacağınızı bilir. Doğal olarak ego bunu istemez. Bu yüzden şu soruları sorar. Sen kimin için çalışıyorsun? Onu görebiliyor musun? Sonuç elde ettin mi? Etrafına bir bak. Sen gerçekleştirmeyecek bir amaçla mücadele ederken insanlar mutlu ve huzurlu bir yaşam sürüyor. Daha devam edeyim mi? Önerilecek tek bir şey var. Gece geldiğinde etrafınızda manevi dünyanın yolunu arayan sizin gibi insanlar olduğundan emin olun. Aynı amacı taşıyan dostlar. Siz egonun darbelerinin ağırlığıyla mücadele ettiğinizde, yalnız ve çaresiz olduğunuzu hissettiğinizde sizin yanınızda olur. Başka bir faydalı tavsiye de uyumaktır. Uyumak ne demektir? Rahatsız edici tüm sorulardan uzaklaşmak, onları zihinden uzaklaştırmak ve geriye bakmamaktır. Bu süre zarfında uyuyorsunuz. Gece olduğunda uzanın ve uyuyun. Böylece aklınız, düşünceler, hesaplar ve bedeniniz, arzular tıpkı bir hayvan gibi aynı seviyede olur. Aslında bu şekilde hiçbir şeyin sizi rahatsız etmemesini sağlamaktasınız. Bu tıpkı gücünüzü tekrar toplayana kadar kendinizi iptal edip hükümsüz kılmak gibidir. Bir şeyi düşünmemiş, eyleme geçmemiş olursunuz. Bilirsiniz ki sabah hemen köşe başında sabah düşüş aşamasından çıkış yeni bir yükselişi tanımlar. Şunu sorabilirsiniz. Neden Yaradan bu yükseliş ve düşüşleri bize gönderdi? Tüm bu acılar ve şüpheler neden? Bizi güzelliklerle ödüllendiremez miydi? Aslında bu aşamaları o bize gönderiyor çünkü sürecin içinde aşamaların sürekli olarak değişmesi söz konusu. Onlar olmadan ilerleme olmaz. Tüm bunların üstesinden gelindiğinde doğru insan doğar. Gerçek bir erkek. Tekrar söylüyorum, daima içimizde olanlardan bahsediyoruz ve orada da erkek ve kadın var. Bu kavram içsel erkeği ima eder. Eğer çocuğunuza istediği her şeyi verseydiniz ne olurdu? O gelişemez, kaprisli, bencil, empati yoksunu olarak gelişirdi. Böyle bir çocukla mutlu olur muydunuz? Bu nedenle insan kaderini yaşar. Her ruhun amaca doğru ilerlerken kendine has bir yolu var. Eğer yaradan hemen şimdi sizi iyi bir aşamaya getirecek olsa sizi ışığıyla yok ederdi. Özgür seçimden mahrum bırakılarak o aşamanın kölesi olurdunuz. Kim mutlak mutluluğu reddedebilir? Oysa yaradan ışığın kölesi olmanızı arzulamaz. O tüm aşamaları geçip yaradanı kendi iradesiyle seçen bir dost, yandaş ister. Göreviniz, ölümlü bedenler ardındaki ölümsüz ruhu hissetmekte. Bu şekilde tüm sorularınız kaybolur. Sonra Yaradan'dan yayılan iyiliği ve onun her ruh için tasarladığı bireysel tavrını görürsünüz. O daima bizimledir. Sevgili babasının tavsiyesini dinleyen bir çocuk gibi biz sadece onun rehberliğine güvenmeliyiz. Çocuk her konuda babasına dayanacağını bilir ve onun korumasına güvenir. Işığın günü geceden ayırmasının bir sebebi vardır. Yeryüzüne ışık vermesi için gök kubbede ışık olsun. Gök, Yaradan'ın niteliği olan ihsan etme niteliğini ima eder. Çünkü gökteki ışıklar yeryüzüne ışık verir, egoist ağızlar içimizdeki özgeci niteliğe boyun eğer. Ve Tanrı onları yeryüzüne ışık vermesi, güne ve geceye hükmetmesi ve ışığı karanlıktan ayırması için göğe yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Sadece gökteki ışıklar onları ayırarak aşamalarımızın değişimini etki eder. Güne ve geceye hükmetmek ve ışığı karanlıktan ayırmak için. Bir kez daha tekrar edelim. Bu kutsal metin Adem'in ait olduğu evrenin yapısını anlatır. Adem içinizdeki insandır. Gök, yeryüzü ve ışıklar onun içindeki özgeciliği, egoist arzuları temsil eder. Yaradan insanı manevi dünyanın edinimine doğru iter. Bu noktada kendinizi içsel niteliklerinizle içinizdeki insanla tanımlamak zorundasınız. Eğer başarırsanız önünüzdeki tüm aşamaları onunla birlikte geçirirsiniz. Geceler, günler, sabahlar ve akşamlar sizi sonsuzluğa, üst dünya yaşamına getirmek için düzenlenmiş manevi aşamalardır. Mevsimleri, günleri ve yılları göstersin. Zamandan bahsettiğinde dünyevi günleri, aylar ve yılları incelemekten kaçınmalıyız. Çünkü manevi dünyada zaman yoktur. Sonsuzlukta zaman nasıl olabilir ki? Siz şimdiden sonsuz, ölümsüz ruha bağlısınız. Bu şekilde nasıl zaman kavramı olabilir ki? Aslında zaman yoktur. Sadece manevi merdiven boyunca yukarıya çıkan yolda değişen aşamalar vardır. Gün, değişen bir aşamayı temsil eder. Bir sonraki dereceye geçmeden önce bir derecelik mesafede yükseliş ve düşüş. Kodeş, ay, Fiduş, yenilenme kelimesinden gelir. Üst seviyedeki önceki aşamaya dönüş, yenilenmiş ve daha ilerlemiş, 30 yükseliş ve düşüşten geçmiş. Manevi merdivenlerde sizi düşürüp üstesinden gelmeniz ve yükselmeye devam etmeniz için her seferinde egoizminizle ilgili ilave bir çalışma verilir. Şana, yıl, lisot, tekrarlamak kelimesinden gelir. Aynı aşamaya geri dönen bir spiral üzerinde hareket etmek gibidir. Her iki şekilde yükseliş süreklidir. Günler, aylar ve yıllar hepsi sizin içinizdedir. Siz yeni ve gittikçe zorlayıcı egoist arzuları ıslah ettikçe onlar vasıtasıyla yaşarsınız. Bazılarının gün, bazılarında ay ya da yıl ıslahına gereksinimi vardır. Her durumda yön sürekli olarak yukarıyadır. 5. gün. Ve Tanrı buyurdu. Sular yaşayan canlılarla dolup taşsın ve yeryüzünün üstünde ve göklerde kuşlar uçsun. Ve Tanrı büyük deniz canavarları, korku salan canlıları ve uçan varlıkları türlerine göre yarattı. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Ve Tanrı onları kutsadı ve şöyle dedi. Verimli olun, çoğalın ve denizleri suyla doldurun ve kuşların yeryüzünde çoğalmasını sağlayın. Akşam oldu, sabah oldu, 5. gün oldu. Zuhar kitabı, yaratılışın her gününü göksel boşluk olarak adlandırılan insanın içindeki boşluğun inşası olarak betimler. Ruhun egoist arzuları ıslah oldukça bu boş alanlar aşamalı olarak üst ışıkla dolar. Bu, her insanın bilinçaltında arzuladığı şeydir. Boş alanların dolması tüm ruhlara tam bir ıslah ve mükemmellik sağlar. Dağların dili bölümünde Yaradan'ın güçlerini bizim dilimizin kelimeleriyle tanımladığımızı söylemiştik. Örneğin, Yaratılış kitabında onlara balık, kuş ve bunlar gibi denir. Denizin balıklarına, göğün kuşlarına hükmetsinler. Bu satırlar okunurken kendi ıslahınız için yapmanız gerekenleri incelemeye çalışmalısınız. Daaga, endişe, kaygı kelimesinde türeyen balık kelimesini inceleyelim. Metinde bu kelimeyi gördüğünüzde suda yüzen balığı değil, kaygıyı ima ettiğini bilin. Suyun rahmet ışığını ifade ettiğini hatırlayın. Kaygılanmanız gereken nedir? Yaradana yakın olup olmamak. Sizi ilgilendiren başka bir şey yok. Manevi dünyayı edinme arzusu tam da Yaratılış kitabının bahsettiği arzudur. Ancak şunu aklımızda tutmalıyız ki tüm arzular içimizdedir. Onlar ıslah olmamış formlarıyla bize dünya nesneleri olarak görünür, oysa onlar ıslah olmuş formlarında Yaradan'ın ışığıyla yönetilen güçlerdir. 5. gün ilk ıslah edilmesi gereken arzulardan bahseder. Bu sebeple onların ıslahı daha kolaydır. Yeryüzünün üstünde gök kubbeli kuşlar uçsun. Kuş, yeryüzüyle egoist arzularımızla ilgilidir ve egoist doğasının ıslah edilmesi gereklidir. Kuşlar yeryüzünde çoğalsın. Değerli okuyucu, sizin yapmanız gereken egoist arzulardan ayrılmak ve onları ıslah etmeye çalışmaktır. Bunu yapmak için sadece bununla ilgili düşünün. Düşünün ve Kabala kitaplarını okuyun. Özellikle de İbrahim, Musa ve Ari zamanlarının kadim Kabala kaynaklarını alıp onları bizim neslimize uyarlayan Malhus Ulam'ın kitaplarını. Şimdilik Yaratılış kitabına tekrar dönelim. Burada yeryüzü dediğimiz daha zor arzuları ıslah etme vaktinin geldiğini görürüz. Bu arzular yeryüzünde açığa çıkmış gibidir. Yeni alanlar oluşur. Bu arzuların ıslahı ne kadar zorsa boş alanlar o kadar ışıkla dolar. Sonra 6. gün gelir. 6. gün. Ve Tanrı buyurdu. Yeryüzü türlü türlü yaratıklar, evcil ve yabanil hayvanlar ve sürüngenler üretsin. Öyle oldu. Ve Tanrı türlü türlü yabani, evcil, sürüngen hayvan yarattı ve bunun iyi olduğunu gördü. Yaratan sadece bir arzu yarattı: haz almak. Ancak bu arzu o kadar kapsamlıdır ki hepimizi son amaca hemen getirmesi imkansızdır. Her şeyden önce insanın yaratılış amacı olan sonsuz mutluluktan bahsediyoruz. Bu sebeple tüm aşamalardan geçmemiz gerekir, çünkü içimizdeki haz alma arzusu daha küçük arzulara bölünmüştür. Her seferinde bir tanesini ıslah edip kolaydan zora doğru gelişirken Yaradan'ın bizim için hazırladığı sonsuz mutluluk ve mutlak hazzı elde ederiz. Kalpteki nokta, manevi haza özlem duyanlar uyandığında kişinin üst dünyaya ulaşmak için arzularla çalışması muhteşem bir yolculuktur. Yaratılış kitabı kolay arzuların nasıl ıslah edileceğini anlatır ve bundan sonra yeryüzünün zor arzularının ıslahı gelir. Yeryüzü kendine, türüne göre canlı varlıklar üretsin. Bildiğiniz gibi içinizdeki insan gayretli bir şekilde doğuma hazırlanmaktadır. Bu süreçte yeni arzular sürekli olarak ortaya çıkar, fakat şimdilik kişisel hazımız için kullanılmazlar. Ve Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. İyi kelimesi arzuların saf olmasını ifade eder. Bu arzulardan kim faydalanır? Sadece insan. Böylece içinizde doğacak insanın sırası gelir. Ve Tanrı buyurdu: İnsanı kendi suretimizden, kendimize benzer yaratalım. Denizdeki balıklara, havadaki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere ve tüm yeryüzüne egemen olsun. Ve Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Tanrı'nın suretinde o insanı yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Diğer bir deyişle, İçinizde tüm arzulara hükmedecek olan insan doğar. Denizdeki balıklara, havadaki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere ve tüm yeryüzüne egemen olsun. Tüm bu arzular özellikle insan için yaratılmıştır. İçinizdeki insanın arzulara hükmetmenin kendine ve dünyaya zarar verecek şekilde kendi yararına kullanmak olmadığını idrak etmeden önce kat etmesi gereken zorlu bir yol vardır. Tersine bu arzular başkalarının memnuniyeti için kullanılmalıdır. Çünkü başkalarının arzularıyla ilgili olarak hepimiz kendimizi başkalarından net olarak ayırma konusunda daima özgürüz. Bununla ilgili ileride çok bahsedeceğiz. Şimdilik şunu anlamak önemlidir ki etrafınızdaki diğer ruhları hissetmeye başladığınızda onlara karşı yaradan gibi hissedeceksiniz. Burada özgür olma fırsatınız vardır. Bu da yaratan gibi olmaktır. Beraberce kesinlikle buna ulaşacak ve yaradanı memnun etmek için ne yapılması gerektiğini bileceğiz. Yaratılışta bahsedilen duruma tekrar dönelim. İçinizdeki insanın doğumundan önce sadece cansız, bitkisel ve hayvansal arzularla doluydunuz. Bu ne demek? Tek bir şey istediğinizde bu cansız arzudur. Tıpkı yol kenarındaki bir taş gibi hareketsiz olmak ve bir şey düşünmemek, tek bir düşünceyle tamamen pasif olmak. Beni rahat bırakın. Böyle olduğunuz zamanları hatırlayın. Dışsal uyarıcılara reaksiyon gösterip fakat geri yapışmış gibi kıpırdayamazsınız. Durum bitkisel arzulardır. Tıpkı gün içinde açıp gece kapanan bir çiçek gibi güneşe uzanırsınız. Hareket etmek, yükselmek ve düşmek için bir dürtünüz vardır. Kendinize şu soruyu sormaya başlarsınız. Neden acı çekiyorum? Sulanmak ister gibi ışığa özlem duyarsınız. Sadece büyümenizle ilgilenirsiniz. Artık bir taş parçası değilsiniz. İşte bu gelişmedir. Hayvansal arzu, eylemi ve yaşamı sürdürebilme arayışını belirtir. Bu aşamada sizin gibi onlarla temasa geçer ve beraber olursunuz çünkü yiyecek bulmak bu şekilde kolaylaşır. Üremek ve soyunuzu sürdürmekle ilgilenirsiniz. Sonra birden içinizdeki adam denilen diğer arzuları içine alan en karmaşık ve yüce arzu içinizde belirir. Adam kelimesi İbranice Adem'den gelir. Adem, Dome, benzer kelimesinden türemiştir. Kime benzer? Yaradan'a. Hangi açıdan benzer? Nitelikleri bakımından. Yaradan'ın nitelikleri kusursuz ihsan, mutlak ve koşulsuz sevgidir. Bu özellikle Adem'in özlem duyduğu ve edinmek zorunda olduğu niteliklerdir. Bu nitelikleri önce tanıdık, gittikçe daha iyi anlaşılır ve daha sonra da içimizde hissedilir hale gelene kadar tekrarlamaya devam edeceğiz. Olmanız gereken budur. Ancak bundan sonra kendinizi cennette bulursunuz. Yani cennete ve onun efendisine benzersiniz. İlerleyen bölümlerde içinizdeki cennetin ve bu cennetin içinde Adem'in nerede olduğunu daha çok inceleyeceğiz. Şu önemlidir ki, yaradan gibi olmak isteyen ve manevi olarak doğan kişiye Adem, yaradana benzer olan adam denir. Bu kitap boyunca bahsedilen kişi budur. Sadece bu aşamaya özlem duyanlar kitabı doğru okuyabilirler. Diğerleri ise rahat bir yaşam sürmek ve başarılı olmak için çeşitli ipuçları veren bir öykü okuduğunu düşünür. Adem, bu kitabı okumaya devam etmenize sebep olan içinizden gelen arzudur. Artık diğer arzularınız sizi daha fazla tatmin etmez. Kanepeye uzanma günleriniz bitti. Artık zenginliğe doğru çekilmiyor ve bıkıp usanmadan saygınlık ya da ün kazanmak için çalışmak istemiyorsunuz. Tüm bunlar ne demek? Adem ya da kalpteki nokta içinizde uyandı. Bu nokta Yaradan'la birdir ve o kök olduğundan ona benzemek ister. İnsanı kendi suretimizde bize benzer yapalım cümlesinin anlamı budur. Orijinal İbranice'de ve tezelem yazılır. Tezelem, üst olanın sureti, insanın ruhuna inen ve Yaradan'ın niteliklerini ona aşılayan Yaradan'ın parçasıdır. Üst derece. Diğer bir deyişle tüm ruhların sorumluluğunu, yolunu ve ıslah düzeyini üstlenen üst yönetimin bir aracıdır. Bu yönetici araç direkt olarak içinizdeki Adem'e kalpteki noktanıza bağlıdır. Daha önce söylediğimiz gibi kalpteki nokta manevi dünyayı edinme arzusunu amaçlarken kalp bizim tüm dünyasal egoist arzularımızı temsil eder. Bu noktanın kalple bir ilgisi yoktur. Bize Yaradan tarafından verilmiştir ve hepimizin içindedir. Yalnızca uyanması zaman alır. Neden sadece bir nokta? Çünkü manevi arzular henüz içinizde oluşmadı. Bu arzular ilk adımlarını atan bir bebek gibi. Bu nedenle onlara bir nokta denir. İçinizdeki Adem ilk adımlarını atıyor. Bu direkt olarak ebeveynlerine bağlıdır ve bu bağ olmadan varlığını sürdüremez. Tıpkı ebeveynleri gibi büyümek ister. Bu nokta vasıtasıyla Yaradan bize bağlanır ve yönetim aracını bize bağlayarak kendi suretini içimize inşa etmeye başlar. Bu aracın amacı nedir? O, Yaradan'ın program ve kat etmemesi gereken yolla ilgili bilgiyi size sağlar. Manevi dünyaları algılamadan ne yapacağımızı, bir sonraki adımımızı ya da sizden ne beklendiğini bilemezsiniz. Bu sebeple yanlışlar yapmaya ve acı çekmeye devam edersiniz. Uçsuz bucaksız dünyada kör bir kedi yavrusu gibisiniz. İlerlemeniz için gereken nitelikleri elde etmeniz için üst derecede ve tam da ihtiyacınız olan şeyi nasıl yapacağınızı öğretmek ister. Bu sebeple bu destek aracına tezelem denir. Bu araç tüm gerekli ıslahı aktive edecek olan ruha işlenmiştir. Bu sebeple Adem Yaradan'ın suretinden yapılmıştır denir. İnsan en önemli varlık, yaratılışın taç mücevheridir.